Ayrım 7, Ninova'nın Yakarışı Surma Hanım. Sayfa 86.
Büyük bir gayretle bu bir cihat savaşıdır ve buna göre kafirleri doğru yola getirmeyi üstlenmeyen her Müslüman kendini Muhammed'in inancına ihanet etmiş ve dinden çıkmış olarak ilan ediyor demektir. Sözleri her tarafta yayılırken Şahin Bey'in yaptıkları da inancına ters düşüyor demekti ve büyük bir şeye göze almış oluyordu böylece. Büyük savaş öncesi ve sonrasında yapılan bu zulümler yerli ya da yabancı tanıkların raporlarına dayanarak yazıldı ve Avrupa'da yayımlandı. Yabancı tanıklar Amerikalı, İngiliz misyonerler ya da İngiliz konsoloslarıydı. Aynı raporlarda Ermenilerin nasıl eziyet edilerek öldürüldüklerinden de söz ediliyordu ve geçmişte yalanlanan gerçekler artık çok iyi biliniyor. Tüm bunlar Türklerle politik ilişkilerimizi gözden geçirmemizi sağlayan olaylardı. Çünkü Osmanlı yönetimi altında rayat Hristiyan olarak yaşayabilmemiz için hiçbir ümidin kalmadığı çok açıktı. Osmanlı yönetiminde yaşayan Asurların her yöresi, köyü, kasabası aynı durumdaydı. Şemdinan'da, Norduz'da, Albak'ta, Marbiso'da, İyil'de, Gavar'da hep aynı şeyler yaşanıyordu. Köylere saldırılıyor, kadınlar ve erkekler kaçırılıyor ve öldürülüyorlardı. Kalanlar da başka topraklara dağılıyorlardı. Fakat yapmamız gereken bir şey vardı ki sonunda bunu yapmaya karar verdik. 15 Şubat 1915'te Tiyari'den 300 silahlı adam geldi. Kutsan ise ve ben, Patrik'in ailesi ve küçük erkek kardeşim onlarla birlikte Tiyari'ye gittik. Patrik, küçük kardeşim David'le ve tüm aşiretlerden gelen 500 kadar adamla orada kaldı. Çünkü hala bir değişiklik olacağı ve Türk hükümeti ile resmi bir savaşa girmek zorunda kalmayacağımız ümidini taşıyorduk. Ne yazık ki hiçbir değişiklik olmadı ve 12 Mart'ta Patrik yanındakilerle birlikte Dizan yöresine ve 12 Nisan'da tüm aşiretlerimizden ileri gelenlerin oluşturduğu bir meclisin toplandığı Mardes köyüne ulaştı. Bu önemli toplantı, bundan 75 yıl önce Patrik Mar Abraham'ın başkanlığında ulusun tamamının Hakkari emirine karşı savaş açması kararının alındığı ve ulusun ileri gelenlerinin toplandığı büyük evde yapıldı. Görüşmeler 5 gün boyunca sürdü ve en sonunda Patrik'in de izniyle Türk hükümetine karşı savaş açmaya ve İtilaf devletleriyle anlaşmaya varılmasına karar verildi. Bunun üzerine Van valisine ve kaymakama Rayat kardeşlerinin karşı karşıya bırakıldığı zulüm ve kıyımlar karşısında Tuksuma, Tiyari, Jilo, Baz, Istazin, Dizan aşiretlerinin Osmanlı hükümeti ile politik ilişkilerini koparmak zorunluluğu hissettiğini belirten bir resmi yazı gönderildi. İlk çatışma Dez Köprüsü'nde bazı ileri karakol mevkilerimiz ile bir jandarma müfrezesi arasında oldu ve bu çatışmanın sonunda Çölemerik elimize geçti. Orada telgraf ofisinde Van valisinden kaymakama gönderilmiş olan ve içinde aşiretlerin onlara karşı savaş açmasını engellemek için Patrik'in tutuklanmasının ne büyük önem taşıdığı yazılı resmi bir mesaj ele geçirdik. Aynı ay içinde Patrik, Azerbaycan'daki Rus güçlerinin komutanı General Çornazubov'tan bir mesaj aldı. Bu mesajı bize ileten Gavar'daki güçlerinin komuta subayı Andriyovski idi. A. Petros, Patrik'e güçlerinin önünü kesmesini ve Ruslar ile güçlerini birleştirmesini rica eden bir mektup gönderdi. Patrik, dağlılardan bir birlik oluşturdu ve Salmas'ta Rus generaliyle görüşmeye İran'a gitti. Ve orada bir prens gibi karşılandı. General, Patrik'e elimizde bulunan her türden tüfek, büyük gereksinimleri olduğunu ve yardımımızı istediklerini söyledi. Olabildiğince çabuk bir biçimde bize yardım etmeleri için güçlerin yollanmasında anlaşmaya varıldı. 23 Haziran'da düzenli Türk ordusu, Kürtlerin de desteğiyle ellerinde bombaları, makineli tüfekleri ve dağ tüfekleri ile Musul'dan aşağı Tiyari'ye karşı ilerlediler. Musul valisi Haydar Bey'in komutası altındaydılar. Aynı zamanda Çölemerik kaymakamı Artuş Kürtleri ile yukarı Tiyari bölgesine saldırıya geçtiler ve bunu toplu hücum izledi. Kürtlerin elinde bombaları ve tüfekleri olduğu için bu korkunç bir savaş oldu. Bizim elimizde ise yalnızca eski çakmaklı tüfekler vardı. Bu yüzden düşman kuvvetler Marsava'ya kadar ilerleyebildiler ve kadınlarımız dağların daha yüksek kısımlarına çıkmak zorunda kaldı. İki tarafta da kayıp çok fazlaydı. Saldırı sırasında Salmas'ta bulunan Marsamkun 5 Ağustos'ta buradan 200 Rus tüfeği ve fişeklerle döndü. Bu bizim bir kez daha saldırıya geçmemizi sağladı ve 3 gün sonra düşmanı Marsava'dan çıkardık ve Dereva yakınındaki kaymakam güçlerini yendik. Patrik ailesi o sırada Markapliso Abdişo köyünde bulunuyordu. Burası Tal bölgesindeydi ve Marsamkun ve ulusun ileri gelenleri orada 10 Ağustos'ta durumu değerlendirmek için ikinci bir önemli toplantı yaptı. Bize yapılan ilk saldırıyı tamamen geri püskürttüğümüzü söyleyebiliriz. Saldırılar hem düzenli hem düzensiz birliklerce gerçekleştirilmişti. Bu arada kardeşim Patrik Musul valisi Haydar Bey'den bir mektup aldı. Bu mektupta Hermes, Hürmüz, kardeşin elimizde. Halkına silahlarını bırakıp teslim olmalarını emretmezsen bil ki kardeşin ölecektir diye yazılıydı. Patrik yanıt olarak, halkım benim oğullarımdır ve o kadar çok sayıdalar ki Hermes bunlardan yalnızca bir tanesi. O zaman ulusu için canını vermesinden daha güzel bir şey yoktur diye yazdı. Kilise meclisinde Patrik'in söz verilen yardımın gerçekleştirilmesi isteminde bulunmak üzere bir kez daha Salmas'a gitmesine karar verildi. Patrik de bunun üzerine küçük bir tüfekle birlikte ileri gelenlerden oluşan temsilciler heyetiyle birlikte yola çıktı. Tehlikelerle dolu gece yolculukları boyunca çok defa canlarını korumak için savaşmak zorunda kalmaları ve yiyecek azlığı onlara büyük güçlükler yaşattı. Yine de sonunda başkaleye vardılar ve Patrik ona eşlik edenlere geri dönmeleri için izin verip yalnızca aşiret liderleriyle yoluna devam etti ve Salmas'a onu bekleyen Rus generaliyle görüşmeye gitti. Orada yaptıkları bir toplantının sonunda Patrik, Lizan liderini, oradaki konsolosa halkının bir temsilcisi olarak olanları anlatması ve durumlarını bildirmesi için Tebriz'e gönderdi. Söz verildiği gibi güçler birleştirilerek zamanında güçlü bir ordu konumuna geçilmeliydi. O sırada Rusların söz verdikleri yardımda bulunmaları olanak dışıydı. Çünkü onlar Salmas'taki güçlerini geri çekiyorlardı ve Patrik'e canlarını kurtarmak için onlar gibi hareket etmesi gerektiğini söylediler. Marsamkun onların bu önerisini geri çevirdi ve son olarak onlara "Halkımın yanına dönüyorum ve onlarla birlikte yaşayıp yine onlarla öleceğim." dedi. Türk ordusu Sarıkamış'ta bozguna uğratıldıktan sonra Rus birlikleri Salmas ve Urmiye'deki konumlarını yeniden aldılar. Ruslar başkaleye girdiklerinde Marsamkun bize dağlarda dayanmamız ve savaşmamızı bildiren emirler gönderdi. Ruslarla yaptığımız anlaşma gereği onların bizim öncülüğümüzde ilerleyebilecekleri ümidi hala bizi ayakta tutuyordu. Fakat hiçbir zaman olmadı. Yavaş yavaş bütün ümidimiz tükendi ve sonunda Marsamkun yanındaki bir hizmetkar ile onlardan hiçbir yardım alamayacağımızı bildirmek üzere bizim yanımıza Deza döndü. Bu 3 ay boyunca 5 küçük aşiretimiz kendilerine yapılan saldırılara karşı sonuna kadar dayanmışlardı ve en sonunda öyle oldu ki oradaki insanlar 10 tanesi bir Türk akçesi karşılığında birbirlerine fişek satmaya başladılar. Rabat yakınında Taksuma bölgesinde en son bir savaşa girişildi. Demin de anlattığımız cephane yokluğu sebebiyle insanlarımız ellerinde bulunan tek silahları ile yani kamalarıyla savaşmak zorunda kaldılar. Buradan da kolayca anlaşılabilir bu savaş sırasında neden adamlarımızın birkaçının Türk askerlerinin eline esir düştüğü. Yiyecek azlığı da bize zorluk çıkarıyordu. Hiç tuzumuz yoktu ve bir avuç tuz 10 İngiliz şilingine satılıyordu. Bu kıtlık birçok hastalığa sebep oldu ve halkımızın çoğu açlık ve çıplaklık yüzünden rahatsızlanmıştı. Yeterli yiyecek bulunamadığından birçok insanımız öldü. Elimizde hiç fişek kalmamışken dağlarımızı bırakıp Rus ordusuna yakın ve daha güvenli yerlere gitmekten başka çaremiz kalmamıştı. Bu çareye başvurup yola koyulduk ve yolda gerek açlık gerekse bir Kürt birliğinin bulunduğu Albak'ın çok yakınından geçerken yaptığımız savaştan dolayı birçok insanımızı yitirdik. Bu korkunç savaşta Kürtlerin kaybı bizimkinden daha çok oldu. 1915 Ekim'inde dağlı insanlarımızdan hayatta kalanlar Salmas ovalarına ulaştı. Binlerce insanımızı savaş, hastalık ve açlık yüzünden yitirdik. Rus elçiliği bu noktada bazı girişimlerde bulundu ve insanlar hemen Hoy, Urmiye ve Salmas yörelerindeki Müslüman ve Hristiyan köylere dağıtıldı. O yılın Kasım'ında Marsankun, Grand Dük Nikolas'ın emriyle Tiflis'e çağrıldı. Tiflis'te Patrik, krallığın konuğu gibi karşılandı ve büyük bir saygı ve yakınlık gördü. Rus çarı, sizin ve ulusunuzun bir an önce zafer kazanarak kendi memleketinize dönmenizi diliyorum, diyen bir kutlama telgrafı çekti Patrik'e. Bu İran yöresinde Ruslar ve Asurlar bir araya geldiler. Halk yeniden bir çarpışmaya girecek olsa, bu örgütlenmeye gidilmesi ve başlarında bir yönetim oluşturulması gerekiyordu. Amerikalılar ve İngilizler bize yiyecek, giyecek ve daha başka gereksinimlerimizde yardımcı oldular. Ruslar aynı şekilde ve insanlarımızın gereksinim duyduğu her şeyde doktor ve hastane hizmeti vererek bizleri yalnız bırakmadılar. Gerçekten de bizim için ellerinden geleni yaptılar. 1916 Eylül'ünde Patrik Rus generali tarafından Harp Meclisi'ne çağrıldı. Ve 2000 genç erkek kaydedildi. Onlara İran Yivli tüfekleri verildi ve çoğu Rus ordusu gibi silah ve gerekli aletlerle donatıldı. Kardeşim Çar'dan başka bir kutlama telgrafı daha aldı. Bir sonraki ay bu birlik savaşa gitti ve muharebelerde Masyuru geçidinin ele geçirilmesinden Harik'ten Urmiye'nin kuzeyine ve Başkale yakınına kadar ilerlemesindeki üstün başarılarıyla önemini kanıtladı. Rus subayları dağlıların savaşta ne kadar değerli olduklarını gördüler. Fakat mecliste kardeşime askeri disiplin sağlanmadan bu insanların zaferlerinin kalıcı olamayacağını ve tüm bunların bir değerinin olmayacağını söylediler. Bu asker grubu bunun üzerine düzenli askeri eğitime alındı. Kardeşim David grubun başkumandanlığını Rus subaylarda danışmanlığı üstlendiler. Aylar süren eğitimden sonra grup ürünlerini 1917'nin yaz aylarında Şemdinli çevresinde çıkan çatışmalarda sergiledi. Bu bir dizi çatışmalardan biri Türk ordusunun 9. bölüğüyle girilen çatışma, bir diğeri Kürt topraklarına yapılan saldırılarda Kürtlere saldırdıklarında Oramar'a kadar geldikleri zaman oradan Urmiye'ye geri dönmek daha akıllıca olmasına karşın orayı işgal ettiler. Bu kahramanlıklardan etkilenen Çar, Patrik'e St. Anne Kilisesi'nin haçını ve yanındaki liderlerin birkaçına da St. George Kilisesi'nin haçını gönderdi. Bu arada Rus devrimi çalkantıları yaşanıyordu. Rus ordusu İran topraklarında geri çekildi. Fakat giderlerken bize tüfek, bazı silahlar, her tür cephane bıraktılar ve adamlarımızın eğitimini tamamlamak için birkaç adamlarını da bu görevden almadılar. Tüm bunlar için sonuna kadar bizim yanımızda yer aldıkları, savaşta gösterdikleri kahramanlık ve biz Asurlara duydukları yakınlık için bu insanlara çok şey borçluyuz. Bazı üzücü olaylar da yaşandı. Bu tür şeyler Rusların bize olan güzel tavırlarının yanında devede kulak kalır. 3 Kasım 1917'de Marsankun, General Simonyov ile son askeri düzenlemeleri görüşmek üzere Salmas'tan Urmiye'ye geçti. Kont Kozmin o sırada Urmiye ve Salmas'taki Asur güçlerinin komutanlığıyla görevlendirildi. O sıralarda Kafkaslar'da İngiliz askeri misyon subaylarından olan Yüzbaşı Garsey'in General Offley Shore'un emrinde bize katılmış olması da bizi yüreklendiren bir olay oldu. Hala bizim için çok büyük değer taşıyan bir konuşma yaptı Urmiye'de. Bu konuşma, Patrik, Amerikan konsolosu, Amerikan misyoner, Dr. Sheed ve İran Kızıl Haçı'nın başkanlığında yapılan bir toplantı sırasında gerçekleşti. Bu konuşma Büyük Britanya'nın Asurları resmi olarak müttefik kabul ettiğinin bir ifadesiydi. Yazar burada Dr. Shield'in felaket dolu günlerinde Asur ulusu adına duyduğu coşku ve hiç tükenmeyen fedakarlığa tanıklık yapmak istiyor. Yüzbaşı Grace deneyimlerine dayanarak büyük bir dürüstlükle bazı öğütlerde bulundu. Urmiye'ye giderken Urmiye ve Van arasında yaşayan Şekak Kürtlerinden Simko, İsmail Ağa'yı da ziyaret etti. Simko bu görüşmede Büyük Britanya ve doğal olarak Asur ile bir ittifak yapmak istediğini dile getirdi ve Yüzbaşı Grace Marsamkun'a bu isteği kabul etmesini önerdi. Kardeşim bu fikri beğenmedi. Çünkü bir Kürt'ün dürüst olabileceğine inanmıyordu. Fakat İngiliz subayın önerisine uygun hareket ederek bu isteği kabul etti ve Simko bizim müttefikimiz oldu. Sonradan Andranik'in liderliğinde Ermenilerin eline geçen Urmiye ile Van arasındaki bölgenin Simko'nun kontrolü altında olması bu birlikteliği yararlı kılıyordu. Artık Türklerin Kürt müttefikleriyle birlikte yaptıkları saldırılar karşısında kendimiz için savaşmak durumundaydık. Bu arada Türkler İranlıları ile de gizli bir anlaşma yaptılar ve İran bize karşı önlemler almaya başladı. Bu topraklarda yaşayanlar arasında da bize karşı olumsuz duygular ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Hoy gibi izole edilmiş olan Asur sınırlarına saldırılar yapıldı ve tüm Asurların bu topraklardan çıkması için istekler yoğunlaştı. Bu görüntü gerçekten de çok küçük bir kural dışılık sergilemekteydi. İran teoride tarafsızdı. Aslına bakılırsa İran tarafsızlığını sürdürme gücünde değildi ve ona sığınacak olanı koruyacak kapasitede olmadığı da açıktı. Doğal olarak bu ülkeye sığınan kişi silahını kuşanacak ve kendini savunacaktı. Bu ülke toprakları savaşan tarafların hepsinin karşı karşıya geldiği bir alandı. Hiçbir İran otoritesi bu duruma karşı çıkmadı. Bu da savaşın sonu kesin belli olmadığından, İran'ın en sonunda kazanacak olanı gücendirme korkusu yüzünden doğan bir aldırmazlıktı. Rus çarlığının çöküşü olacakların daha net görülmesini sağladı ve İranlılar savaşı kazanacak olan tarafta yerini almak suretiyle kendince karlı bir politika izlemekteydi. W.A. Wigram Patrick ve ulusun önde gelen insanları yazarak ya da sözler, onları Türk saldırılarından kendini korumak için buraya sığınmış konuklar olduğumuz konusunda ikna etmek için ellerinden geleni yaptılar. Tebriz'deki yabancı konsoloslar en azından dağlarda karlar eriyene kadar bu toprak suda kalmamız ve yaşamamızın tehlikeye girmemesi konularında etkilerini kullanarak izin almaya çalıştılar. Fakat İranlıların verdiği tek yanıt, insanlarımızın işlediği bir dizi cinayet ve böylece ortaya çıkan düşmanlık görüntüsü gerekçeleriyle dolu olumsuz bir yanıttı. Şimdi daha büyük bir tehlikenin içindeydik. Ruslar bir başkasını yok etme uğraşındaydılar. İngilizler bizi bırakmış görünüyorlardı. Dağlarımız karla dolmuştu. Türkler saldırı hazırlıkları içindeydi ve cihat ruhu Müslümanlar arasında bir kez daha yoğunluk kazanmıştı. 24 Şubat 1918'de tüm bu gelişmelerin sonucunda bir patlama oldu. Büyük bir Müslüman kalabalığı caddelerde toplandı, ellerinde sancaklar ve "Ya Hüseyin" diye ortalığı çınlatan Şiilerin savaş naraları bu kalabalık görüntünün ateşli bölümleriydi. Tüfekler ve bombalarla savaş korkunç bir şekilde başladı. Şehirde oldukça küçük bir birliğimiz vardı fakat bu birlik Kont Kozmi'nin emri altında bunun gibi ani olaylar için hazır olarak beklemekteydi. Kahraman Rus subayları ve onunla birlikte bulunan A. Petros, Malik Iksoma ve liderlerimizden bazıları silahlanan ve dinlerinin Türk İmparatorluğu'nun simgesi sancakları ellerinde taşıyan bu kalabalık Müslüman topluluğun fanatik ruhunu yakından tanımış oldular. Her taraftan "Tüm Müslümanların birliği ve tüm kafirler kahrolsun" gibi bağırtılar duyuyorduk ve en sonunda şehrin yakınındaki bir köyden ateşler edildi ve böylece büyük bir patlamayı önleme ümidi sönmüştü. Artık bütün hızıyla savaş başlayacaktı. Kasabada 2 gün, 1 gece boyunca korkunç bir savaş yapıldı ve burada Müslümanlar püskürtüldü. Ağır silahları ve diğer silahları ele geçirildi. Liderlerinin çoğu tutuklandı. Geriye kalanlar da İngiliz Misyonu Kurumu elçiliğine İtilaf Devlet kimliği ile sığındılar ki o sırada Patrick orada konuk olarak kalıyordu. Patrick ailesinin ve halkının bir kısmının kaldığı Salmas'a, Urmiye'de olduğu gibi orada da Müslümanların bir araya gelip silahlanacaklarını ve yollarda insanlara saldırıp hatta öldürüleceklerini, sakin olmalarını bildiren oldukça sıkı emirler yazdı. Örneğin bir bölük askerimizin yarısı bir günde Husrabat'tan Dilman'a, burada Müfreze'ye ait kumanyayı almaya geldi ki askerlerimizin müfrezesi Husrabat'ta konuşlandırılmıştı. 10 asker yiyecek almak için pazara inmişti ve aldıklarını yerlerken silahları hükümetin adamlarınca çalındı. Doğal olarak askerlerimiz silahlarını zorla geri almak istediğinde yerler ve doğrusu çok eski dönemlerden beri dağlarda yaşayan insanlarımızın mücadele şekli olduğu için hiç de zor olmayacaktı. Fakat Patrick'in yazılı emri kendilerine gösterilince bu isteklerinden vazgeçtiler. Ve Patrick, İranlı valinin evine götürülen silahları barışçıl ve arkadaş tavrıyla geri alabildi. İranlıların geleneksel mertlik ve güvenilirlikleri Sasani Hanedanı ile birlikte yok oldu. Şimdi İranlı bir düşmanı varsa önce onun dostuymuş gibi davet edip sonra zehirleyerek ya da hançerleyerek öldürmek gibi sinsice bir yöntem kullanıyor. Urmiye'de barış ortamı kurulduğunda Patrick Müslümanlar ile aramızdaki konuları bir düzene koymak için orada kaldı. Sabah 9'da başlayan görüşmeler öğleden sonra saat 2'ye kadar sürdü. Bu uzun tartışmaların sonunda Patrick, İranlıları Urmiye'ye Türklerin saldırılarından korunmak için sığındığım ve topraklarını onlardan almak gibi bir niyetimiz olmadığı ve koşullar uygun olduğu zaman dağlarımıza dönmek niyetinde olduğumuz konularında ikna etmeyi başardı. Sonra Patrick Salmas'a gidip oranın ileri gelenleri ile de aynı görüşmeleri yaptı. Bu ileri gelenlerin lideri İzak Almimalık idi. Sonra Urmiye'de bir süre barış ortamı korundu. Bu da Asurların oluşturduğu bir meclis yönetiminde gerçekleşti. Yine bir süre için Müslümanlar ve Hristiyanlar bir arada çatışmadan ve bir adalet düzeni içinde yaşayabiliyor gibi göründü. Marsamkun'un öldürülüşü. 16 Mart 1918'de kardeşim Patrick, bir Kürt ağası olan Simko İsmail Ağa tarafından bir mektup aldı. Mektupta 2 gün kadar önce Samuel adında ağanın güvenilir bir arkadaşından da duyduğumuz şeyler, Simko'nun Patrick ile uygun bir yerde buluşup barış konusunu görüşmeyi çok istediğiydi. Mektup şöyle sürmekteydi. Dilman kasabası yakınında yer alan Koni şehrine geldim ve beni ziyaretinizle onurlandıracağınız ümidindeydim. Burada birlikte bir şeyler konuşabiliriz. Bu çağrı oldukça doğal görünüyordu. Simko, İngiliz subayların önerisiyle kabul ettiğimiz bir müttefiğimizdi. Askeri konum daha sonra değişmişti. Biz Simko'yu müttefik olarak kabul ettiğimizde Ruslar iktidarda idiler. Ruslar parçalara bölündüğünde Marsamkun ve Simko'nun artık bir araya gelip bundan sonra neler yapılacağı konusunda görüşmeleri gerekiyordu. Onun davetini kabul etmeye ve bir dostumuz sayarak görüşmeye karar verdik. Patrick binek arabasını hazırlattı. Birkaç Rus subayı eşliğinde ve kendi süvarilerimizden oluşan küçük bir grubun koruması altında görüşmenin yapılacağı yere gitti. Saat 4 sularıydı ki 2 atlı 4 nalara gelerek bize Patrick'in öldürüldüğü haberini getirdiler. Önce inanmak istemedik fakat Rus subayı binbaşı Kondryatov kendisi de yararlı bir halde, gelip bize ayrıntıları anlatıp bu korkunç cinayetin nasıl gerçekleştiğini söyleyince inanmaktan başka yolumuz olmadığını anladık. Marsam Kun, Koni şehrinde Simko ile görüşecekleri yere geldiğinde, evin çatısında ellerinde tüfeklerle bekleyen adamlar görünce, önce yalnızca bizi görmek için geldiklerini düşündük. Simko, Patrik'i karşılamaya çıktı. Onu büyük bir saygıyla karşıladıktan sonra birlikte çay içmek için içeri götürdü. Marsam Kun son derece büyük bir nezaket çerçevesinde barış hakkındaki görüşlerini sundu. Büyük bir içtenlikle söylüyorum ki İran'a herhangi bir zarar vermek niyetinde olmadığımız gibi burada kendimiz için bir yer işgal etmek isteğinde hiç değiliz. Biz yalnızca Türklerin ve diğerlerinin saldırılarından kendimizi korumaya çalışıyoruz dedi. Simko onun bu fikirlerine tamamen katıldığını, içtenliğine inandığını söyledi ve Patrik bu olumlu konuşmaların ardından ayrılmak üzere ayaklandı. Simko onu kapıya kadar uğurladı ve elini öptü. Simko'nun süvarileri bize yolumuzda eşlik etmek için hazır bekliyorlardı. Marsam Kun ve ben arabamızdaki yerlerimizi aldık ki aniden Marsam Kun'a ateş edildi ve ardından bunu çatıdan, pencerelerden, hemen her taraftan tutulan yayılım ateşi izledi. Süvarilerimizden 40 kişi kadarı ya yaralanmış ya da öldürülmüştü ve aralarında kardeşim David'in de bulunduğu bazıları bu karışıklık içinde Ermenilerin oturdukları evlere sığındılar. Patrik'in vücudu ellerinden Malik Sumuyil, İsmail'in oğlu Daniel'in liderliğinde Tuksumalı ve Tiyarili adamlardan oluşan bir birlik tarafından kurtarıldı. Patrik'in vücudu Kildani Kilisesi Piskoposu Mar Petros ve kendi kilise meclisimizden Piskopos Mar Elya tarafından tüm piskoposlara yapılan güzel bir törenle gömüldü. Mezarı Ermeni Katedrali'nin içindedir. Saygı duydukları ve sevdikleri bir insana saygılarını sunmak için bu üç kilise birleşti. O sırada savaşta yer alan adamlarımız tarafından bazı kağıtlar ele geçirilmişti. Bunlar bugün bildiklerimizin doğruluğunu göstermesi açısından çok önemli bir evraktır. Yazılanlara göre Hristiyanların özellikle de küçük ulusumuzun zeki, bilgili lideri olan kardeşimin yok edilmesini içeren bir plan yapılmış ve bu İranlılar tarafından Simko gibi bir hain kullanılarak gerçekleştirildi. Bu bir kişinin kaybı, onların düşüncelerine göre Asurların bir daha kendilerine gelmesini engelleyecek büyük bir darbeydi. Zavallı İranlılar bilmiyorlardı ki Benjamin Marsam Kun'un aramızda onlara sempatiyle bakan tek insandı ve Tanrı'nın huzurunda bütün dürüstlüğüyle İranlılarla bir savaş çıkmaması için elinden geleni yapan tek insan yine oydu. Hiç anımsamıyorlar mıydı ki Ruslar ona ne zaman suç işlemiş bir Asur'u gönderseler o hiç tereddüt etmeden bu kişiyi ulusunun lideri konumunda yargılama yetkisine sahipken daima İranlı bir valiye gönderir ve böylece bu suçlunun yargısı İran hukukuna göre yapılırdı. O zamanlarda ona neden bu şekilde davrandığını soranlar olduğunda Patrik, çok az sempati duyuyorsunuz onlara sanırım. İranlılar sizce ülkelerinin her şeyinin Rusların ellerinde olduğunu görerek ne kadar büyük bir baskı altında değiller mi? Biz Asurlular onların topraklarına sığınmış olduğumuzu düşünerek bu yönde akıllıca davranmalıyız. Bunun tersi hareket etmek insanlık dışıdır. Onları iki ateş arasında bırakmamalıyız derdi. Urmiye'deki ordunun bir bölümünün Salmas'a gelerek Simko'nun esas mevkisine saldırdığını söylemiştik. Bu kuvvetler A. Petros ve Rus subayı Kont Kozmin tarafından komuta ediliyordu ve onların yanında da kardeşim David, Tiyari malikleri Berku, Sumuyil, Kosoba ve Osana vardı. Simko'nun Çıra kalesine saldırdılar. Şiddetli bir savaştan sonra kaleyi aldılar. Simko ve onun çok yakın adamları kaçtılar ve Hoya, özellikle kadın ve çocukların aralarında bulunduğu 380 Hristiyan'ı katlettikleri yere sığındılar. Bizim kuvvetlerimiz Çıra Kalesi'ni aldıktan sonra Urmiye'ye döndü ve o sırada Van'da silahlanmış olan Ermenilerin cephaneleri tükendiğinden Türklere bu kasabayı teslim etmek zorunda kaldıkları şeklinde bir haber aldık. Bu bize büyük bir darbe oldu. Çünkü böylece her yer yanımızdan Türkler, İranlılar ve Kürtler tarafından sarılmış oluyorduk. Simko'nun kalesi düştüğünde birçok kağıt geçti elimize. Bu kağıtlar Urmiye'ye Doktor Şide çevirmesi için gönderildi. Bunlardan birinin Hoy valisinden gelen ve çevrelerindeki Hristiyanlara vurulacak bir darbe planı içeren, bir diğeri ise Marsamku'nun ölümünü duyan İran veliahtının bekleme odasında birden ayağa fırlayıp nasıl sevinçle "O zaman Simko bizim valimiz olarak onurlandırılacak" diye bağırdığını anlatan bir mektuptu. Dilmanlılar, dağılmış klanların Kürtlerinin büyük bir bölümü için bize karşı bir kuvvet oluşturdular. Bir kez saldırdık onlara ve 19 Nisan'da şehri ele geçirdik. Bu sırada İran ordusuna büyük kayıplar verdirdik ve bazı ağır silahlarını da ele geçirdik. Ayın 23'ünde 1918, kardeşimin Pavles, Salmas'taki Asurların patriği seçilerek Urmiye'ye götürüldü. Ve orada 29 Nisan'da şehirdeki Meryem Ana Kilisesi'nde 4 piskopos tarafından Katolikos ve Patrik olarak kutsanarak atandı. Piskopos Marhaniniso, başpiskoposlar Mar Elia, Mar Yavsep ve Jilo'dan Marsargis idi.
Ulusun tüm ileri gelenleri de oradaydı ve ayinden sonra cübbelerinin içinde ellerinde buhurlar, büyük ziller bulunan tüm kilise adamlarıyla birlikte dini törenin havasını duyarak ağır başlılıkla kiliseden bir alay halinde ayrıldık. Ordunun üçüncü kıtası şehrin kapısında sıraya girmiş beklemekteydi ve biz büyük bir ihtişamla eski dostumuz Bay Nisa'nın sorumluluğu altında konuk olarak kaldığımız İngiliz misyon binasına geldik. 7. ayrımın sonu, sayfa 99.